Herkese merhaba, ben Kaan Erli.
Ben Gün Oksay.
Uygulama Haberi'nin 5. bölümünde yine sizler için mobil dünyada yer alan oyunları ve uygulamaları tanıtacağız. Programımızın ilk konuğu bu defa bir uygulama değil, bir oyun olacak. Airport Scanner adlı oyuna başlayalım Gün.
Evet. Şimdi Airport Scanner aslında çok basit bir oyun. Yani oldukça da hani kolay bir oyun. Oynayışı çok basit.
Çok da renkli bir oyun
Evet.
aslında.
Ama diğer yandan çok eğlenceli, komik ve hani insana bir kez başladığı zaman bıraktıramayan tarzda bir oyunlardan.
Evet, sürükleyiciliği olan basit oyunlardan biri diyebiliriz Airport Scanner için.
Ve aynı şekilde mesela oyun ilerledikçe sıkmıyor. Yani çünkü daha yeni yeni şeyler açılıyor, yeni şeyler gösteriliyor. Tabii oyunun ne olduğunu bahsedeyim önce.
Evet, oyundan da biraz bahsedelim.
Oyun sizin bir tane havaalanından uçakları bindiren görevlisiniz aslında siz.
Evet, X-ray'in başında duruyoruz.
Ve insanlar size bagajlarını teslim ediyorlar. Ve siz bagajların içerisinde tehlikeli cisimler veyahut hani silah gibi, bomba gibi patlayıcı
Bıçak.
maddeler olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Tabii bunu yaparken hani hızlıca geçiyor. Bunu yaparken çok bekletirseniz eğer işte uçak kaçıyor.
Evet, uçağın kaçma ihtimali de var. Gerçekten
Rotar
eğlenceli
yapıyor.
olmuş oyun.
Aynen. Onun dışında işte çeşitli şeyler var. Mesela çok geri alabiliyorsunuz bazen ama geri alıp da bakarsanız X-ray makinesi arıza yapıyor. Onun gibi şeyler var. Tabii siz tespit ettiğiniz zaman sadece bir tıklamanız yeterli. İşte eğer veya birkaç tane varsa da artık onları tek tek işaretliyorsunuz.
Güvenlik görevlilerinin tehlikeli madde taşıyanları teslim alıp şutlaması da gerçekten böyle animasyon olarak güzel olmuş aslında.
Yani sadece şutlamalar değil, animasyonlar gerçekten harika bence, çok güzel. Onun dışında diyelim ki çıkan ürünler de çok güzel. Mesela insanlar laptop, şarj aleti, işte ne bileyim böyle
Az
değişik
biraz
değişik
önce de bakarken
tarak
gördük.
falan filan gibi.
Tarak,
Devam,
zararsız kurbağa.
zararsız kurbağa gibi bir sürü ilginç şey taşıyorlar. Hatta balığını mesela X-ray'e teslim eden insanlar
Evet.
var.
Balık derken yalnız akvaryumda değil, balık gerçekten balık
Alabalık.
valize
Yani
koymuş.
böyle kocaman bir alabalık
Onun
teslimi.
dışında zararlı ve tehlikeli maddelerde çok ilginç seçenekler var. Balta var mesela.
Tabii balta var.
Tüfek var. Crossbow gördük, o çok ilginçti.
Aynen böyle işte yaylı, ok
Evet, yani
yaylı makinesi.
crossbow gördük, silahlar, bombalar falan gerçekten ilginç.
Onun dışında mesela su hani şey bile su taşımak bile yasak. Normalde
Evet,
zaten bildiğiniz
zaten
üzere.
gerçekte de
Su
bu
madde taşımak
problem
yasak.
var.
Onları da belirtiyorsunuz. Bunların hepsini tek tek yaptıktan sonra oyun en sonunda size bir de bu insanları cezalandırma şeyleri var. Hani ceza kesiyorsunuz tek tek. Bu cezaları da işte diyelim ki orta seviye, düşük seviye veya hani yüksek seviye tarzında cezalar vererek şansınızı deneyebiliyorsunuz. Oradan da para kazanıyorsunuz. Ha, bu kazandığınız paraları ne yapıyorsunuz derseniz, işte X-ray cihazını upgrade ediyorsunuz. İşte bavulları daha iyi, hızlı okur hale getirebiliyorsunuz. Daha güzel şekilde birbirine karışmayan hale getirebiliyorsunuz.
Valizlerden zararsız maddeleri ayıklayarak puan kaybı gibi bir şeyler de var sanırım, değil mi?
Ya mesela diyelim ki siz bir valize işaret ediniz, yanlış bir valize işaretlediniz. Bir şey yoktu. Vakit kaybediyorsunuz onda. Arıyorlar tek tek içine.
Evet, elbiseleri böyle sağa sola saça saça arıyorlar. O efekt de güzel olmuş.
Aynen. Yani hepsi zaten bence çok güzel. Onun dışında daha başka bir şey de mesela diyelim ki insanları, pilotları, işte first class yani birinci sınıf yolcuları mesela
VIP'ler falan.
evet onları yukarıdan hani bu şeyler vardı, insanların sıraya girdiği koridorlar vardı. Koridorları ayarlayarak öne geçirebiliyorsunuz.
Ha, burada biraz torpil de çalışıyor
Evet, torpil
tabii.
yapıyorsunuz. Eğer onu da yapabilirseniz bu kadar işin arasında
Ekstra
o ekstra
puanlar.
puan kazanıyorsunuz. Bu da tabii size güzel bir artı olarak yazıyor.
Evet, gerçekten hoş bir oyun. Zaten ekran görüntülerinde biz konuşurken, anlatırken sürekli görür halde olacaksınız. Güzel bir oyun. Bu şekilde
Şu
Airport
anda evet.
Scanner'ı hemen geride bıraktıktan sonra istersen
Şu anda
uçak.
oyun mesela sadece 1 dolar, onu da söyleyelim.
Evet,
Ve ne yazık
fiyatlandırma
ki
yapmayalım.
iPhone'da veya iOS
iOS tarafında var
dünyasında var.
sadece.
iPad'de de.
Yani umarız Android tarafında gelir bu oyun. Ki Android'li
Gelecektir yani.
tablet ve telefon sahibi olan insanlar da keyifli bir şekilde oynar deyip uçak, havaalanı, yolculuk derken tatil muhabbetine çevirelim konuyu. Triposu adlı uygulamadan bahsedelim istiyorsan biraz.
Triposo uygulaması sizin bir tatil rehberiniz gibi çalışıyor. Uygulamayı yüklüyorsunuz. Ondan sonra da mesela diyelim ki bir ülkeye gideceksiniz, bir şehre gidecektiniz siz veyahut. Bunun paketini internetten indiriyorsunuz. Paketi indirdikten sonra size hani böyle yurt dışına çıktığınızda bir kitapçıklar vardır.
Evet,
Böyle parayla satarlar. Hani
evet.
şurada şu gezilir.
Turistik rehber gibi bir
Evet,
şey.
haritalar falan. Rehber, evet, turistik rehber. Bunun bedava hali diyebiliriz size.
Evet, bedava hali ve sürekli taşınabilir hali
Evet,
diyelim.
aynen. Çünkü hani cep telefonunuzu taşıyor olmanız, bunu işte tabletinizi taşıyor olabilmeniz, her dakika istediğiniz yere giderken güncelliği olabilmeniz gerçekten güzel. Bir de harita tabii falan var. Mesela diyelim ki haritada nerede olduğunuzu işaretliyorsunuz. Etrafınızdakileri görebiliyorsunuz. Bunlar hani gerçekten seyahat rehberi isteyen insanlar için çok tavsiye edilen bir şey.
Şimdi Triposto uygulaması hem iOS tarafında var hem Android tarafında var. İki tarafta da ücretsiz zaten. Android veya iOS tarafında da program şu şekilde çalışıyor. Gitmek istediğiniz bir şehir varsa bu şehri arama çubuğundan aratıyorsunuz. Ondan sonra rehberi download ediyorsunuz cihazlarınıza. Ve bu cihaz size atıyorum Barcelona'ya gitmek istediğinizde ya da Barcelona'ya gidecekseniz nereler görülür, nereleri önemlidir bunları gösteriyor ki bunları göstermekle kalmıyor. Harita üstünde dediğin gibi konumlandırmasını yapıyor ve bu alanların, mekanların veya caddelerin tarihçesini veriyor. Yani gerçekten bir turist rehberinin çok yüksek ücretler karşılığında yapabileceği bir işi. İnternet bağlantınız varsa, cebinizde Android veya iOS'lu bir cihaz varsa kolaylıkla yapabiliyorsunuz.
Aynen.
Hoş bir uygulama gerçekten. İstanbul için de biz baktık zaten bu denemelerin sırasında.
Çok detaylı.
Evet, çok detaylı. Detaylı bir şekilde şehir haritası veriyor. Şehir haritasında her şeyin sportif bir alan varsa veya tarihi, kültürel alanlar varsa farklı ikonlarla belirtilmiş zaten. Ve bu seçtiğiniz şey girdiğinizde detaylı görüntüleri, adresleri ve bu bilgilerin nereden alındığı ile ilgili kaynaklar görünüyor ki kaynakların olması gerçekten güzel. İçeriğin ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor bizlere de. Hoş bir uygulama olmuş. İki taraf için de ücretsiz.
Evet. Yalnız İngilizce tabii hani mesela biraz İngilizce gerekiyor doğal olarak.
Tabii yabancı dil gerekecek burada.
Türkçesi de çıkarsa seviniriz tabii de.
Yani şu an için. Olur. Ama şu anda tabii mümkün görünmüyor.
Evet.
Tabii yani en azından çok zor olmasa bile orada neler anlatıldığını mutlaka anlayacak kadar kullanıcılar İngilizce yeterliliğine sahiptir herhalde. İstiyorsan üçüncü içeriğimizle devam edelim. İlginç bir oyun. Çekimlerden kısa bir süre önce deneme fırsatım oldu. Logos Quiz.
Evet. Bu oyun aslında tam bir oyun değil. Bir tür bulmaca oyunu gibi düşünün.
Yarış gibi aslında evet. Biraz da.
Size bir çeşit çeşit logolar gösteriliyor. Bu logoları tıklayarak, logo da tam şey değil. Yani
çok küçük.
Yarım yamalak çizilmiş. Bazı şeyleri eksik gibi düşünün.
Tabii hani doğrudan verilmemesi için tahmin edilecek.
Evet. Birebir logonun aynısı değil ama siz sonuçta bir Coca-Cola'yı çıkartabiliyorsunuz veya hani Pepsi'yi artık hani logosunu gördüğünüzde
ya da otomobil markalarının logolarını
görebiliyorsunuz. Tahmin edebiliyorsunuz. Siz tıklıyorsunuz ve bunu yazıyorsunuz. Bu hani biraz zaman geçirmek için çok eğlenceli bir oyun. Fakat hani şöyle bir şey var. Geçtikçe ilerledikçe zorlaşıyor. Bir de tabii Türkiye'de olmayan bazı markalar da var yurt dışında olan. Onlar biraz zorluk çıkartabiliyor. Bunun için de hani artık bilmem artık bilgisayar başında bir Google'dan arama yaparak
çözebilirsiniz. Logo yaratarak veya işte oyunun içinde zaten bir hint sistemi vardı sanırım. Yani evet. İpucu verme sistemi var. Bu da alacağım puan düşürüyor. Tabii yanlış tahminlerde de kazandığım puan düşüyor.
Tabii mesela ipucu kazanmak da hani mesela hızlıca yazarsanız 100 puan tam puan alıyorsunuz. Diyelim ki hızlıca yazdınız o zaman aynı zamanda hint de kazanıyorsunuz. Yani ipucu da hakkı da kazanıyorsunuz. İpucu size veriyor. Artık hani mesela diyelim ki sloganını söylüyor. İşte başka şeylerden bahsediyor falan. Artık onlardan ses çıkartabiliriz
işte
hale geliyorsunuz.
Kaç harfliyse atıyorum birinci harfini ve son harfini gösteriyor gibi klasik ipuçları veriyor. İki taraf için de ücretsiz zaten bu.
Evet hem Google'da hem de
evet, hem iOS tarafında hem Android tarafında.
App Store'da ücretsiz.
App Store'da.
Bunun dışında tabii şöyle bir şey var. Bu oyunu oynarken hani daha oynamadan önce hatta mümkünse şey saklayın. Bir arkadaşınızla beraber yani ister kız arkadaşınız olsun ister aile ortamında olsun. Beraber oynamaya çalışın gayret edin. Çünkü tam beraber oynanabilecek evet, oyunlardan birisi.
Evet karşılıklı yarış yani vaktinde şey yapardık isim şehir hayvan tarzı bir oyun oynardık. Biraz onu andıracak ama tabii sadece logolar üstünden gideceksiniz. Logolar da zaten çok çeşitli. Yani dediğin gibi otomobil markaları, ülkemizde görmediğimiz şeyler.
Uçak firmaları
evet,
olsun.
Yiyecek içecek markaları falan.
Kıyafet veya markaları, içecek markaları derken aslında hayatımızın da ne kadar bu markalar üzerine kurulu olduğunu
evet, kesinlikle.
Fark ediyorsunuz.
Ya burada özellikle logolarla ve marka fanatikli olan insanlar başarılı olacaktır. Mesela ben otomobil kısmında çok başarılı olacağımı düşünmüyorum ama.
Yani ben mesela zorlandım öyle söyleyeyim sana.
Evet ya bir Maserati'yi denerken mesela ben ne dersin Rover yazdığım bir anda ama tamamen alakasızdı.
Evet ama mesela bizim tasarımcımız Numan çok daha hızlı ve iyi bir şekilde ilerliyor.
Evet evet onu tebrik etmek lazım buradan da. Numan bizi izliyorsan tebrik ediyoruz seni.
Yani onu da tabii görsel havasası bizden daha iyi belli.
Evet evet kesinlikle. İstiyorsan Logos Quiz'i de hemen böyle kısaca anlattıktan sonra iOS tarafında çok ilginç bir oyun gördüm sayende.
Evet. iPad'e yeni çıktı kendisi. Hı-hı. Daha önceden aslında 2010 yılından beri iPhone dünyasında olan bir oyun. Bu oyun Astronaut diye geçiyor. Hı hı. Tam birebir Astronaut değil. Hı hı. Yazılışı biraz daha farklı. Aşağıda görüyorsunuz. Oyun şu şekilde, siz dünya var mesela, diyelim ki gezegenler var. Siz belli aşamalarda bu astronotunuzu ilerletmeye çalışıyorsunuz.
Yukarıya doğru, tepeye doğru çıkartmaya
çalışıyorsunuz. Evet, yani diyelim ki bir görev verilmiş size, oradan geçmeye çalışıyorsunuz. Ve bu gezegenler devamlı dönüyor. İşte basıyorsunuz, yer çekimleri de var. Biraz Angry Space'i de andırmıyor değil aslında.
Evet, o yer çekimi ve gezegenlerin büyüklüğüne göre dönüş hızı da hem oyunu zorlaştırmış, evet, hem de biraz gerçekçilik katmış. Çünkü büyük bir gezegenle küçük bir gezegenin dönüş hızı ya da ne kadar çekim iyi gücü, zamanlarla astronotumuzu gezegenler arası zıplatacağımız gerçekten onların kontrolü altında bile diyebiliriz. Gerçi bizim orada zamanlamayla ilgili çok iyi bir reflekslerinizin de kuvvetli olması gerekiyor. O özellikle küçük gezegenler çok hızlı dönerken sorun olabiliyor ya da işi biraz zorlaştırabiliyor.
Aynen. Onun dışında canavarlar var. Canavarlara dikkat ediyorsunuz. Bunun dışında tabii en sonunda da finish noktasını geçmeye çalışıyorsunuz.
Evet, etabın sonuna.
Diyeceksiniz ki niye bu oyunu aldınız? Hani 2010 yılında çıkmış bir oyun, iPad'e yeni çıkmış, niye koydunuz? Şöyle bir özelliği var oyunun. Oyunun iPhone versiyonu zaten ücretsiz. İlk bölüm ücretsiz daha doğrusu. Ondan sonraki bölümler için ekstra para veriyorsunuz. Oyunu açıyorsunuz. Hı hı. Siz iPad versiyonu ise paralı. iPad versiyonu aldıktan sonra iPhone versiyonu da indirerek iPhone'unuzu bu astronot için uzaktan kontrolcü haline, evet, getirebiliyorsunuz. Hani ne oluyor? Arkanıza yaslanıp oynayabilir hale geliyorsunuz.
Zaten oyunun en sıra dışı özelliği de o. Yani iPad ve iPhone'u eşleştirdikten sonra oyunun içinde, bu arada Wi-Fi üzerinden eşleşiyor.
Wi-Fi'den görüyor, hı-hı, kendisi.
Wi-Fi üzerinden eşleştirdikten sonra iPhone veya iPod'da da muhtemelen aynı işi görecektir. Denemedik ama iPod, büyük iPod ihtimalle görecektir. iPhone bir kontrolcü haline geliyor. Çeşitli zıplama ve boost şeklinde daha hızlı ve o yaratıkları çarptığımız halde öldürmemizi sağlayan hızlanma şeklinde bir zıplama özelliği veriyor.
Aynen.
Evet, iPhone'un gerçekten oyunun içinde bu kadar etkin kullanılması hoş olmuş.
Güzel, yani aslında daha önceden de böyle şeyler vardı, hani benzer uygulamalar. Fakat hani bunun uygulamalarda veya oyunlarda daha çok kullanılıyor olması daha güzel. Hatta siz bunu daha da ileri götürüp bir AirPlay ile televizyonunuza verip,
yani çok, evet, görüntü televizyonu aktardıktan
siz de ondan sonra da mesela diyelim ki sadece elinize iPhone'unuzu alarak televizyonunuzdan bu oyunu oynayabilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse.
Tabii o zaman zaten geçtiğimiz programlarda konuştuğumuz bir iOS'li kontrolcüye bir küçücük bir oyun içinde olsa sahip olma imkanı sunacak bu oyun. Oyunun aslında konsept olarak şeye de benziyor. Mega Jump diye bir oyun vardı.
Evet.
Yani en yüksek seviyelere ulaşma şeklinde, yani en yüksekteki yere ulaşıp etabı tamamlama üzerine dayanmış bir oyun.
Tavsiyemiz.
Oyun. Evet, tavsiye ediyoruz bu
tavsiyemiz oyunda. Zaten bedava iPhone versiyonu. Onu indirin. Beğenirseniz hani iPad'iniz için de bir denemek için, arkadaşlarınıza göstermek için, hava atmak için de olsa kullanabileceğiniz bir
cihaz. Zaten iki cihazın aynı anda olması yeterli derecede hava sebebi verecek bu konularda.
Ama beraber kullanabilmek, vay neler yapıyorsun sen.
Evet evet, ikisinin entegre bir şekilde çalışması gerçekten güzel. Bir sonraki konumuz yine bir oyun olsun. Biliyorsun geçtiğimiz yıllarda ya da dönemlerde Fruit Ninja diye bir fenomen oluştu.
Hala var aslında. Yani
hala var. Hala
bizim forumlarımızda yani, biliyorsun hani müthiş derecede turnuvalar yapıldı. Ben de katıldım.
Evet.
Şahsen.
Biliyorsun ya, konumuz burada Fruit Ninja değil ama Fruit, evet, Ninja üzerinden gideceğiz tabii. Çünkü
benzer.
Fruit Ninja
artık, etkilenmiş bir oyun.
Evet. Artık ki şöyle bir şey var. Fruit Ninja hem iOS tarafında hem Android tarafında ya binlerce oyuna ilham olmuş. Yani çok başarılı.
Multiplayer özellikle.
Benzer. Çok başarılı şekilde kullanılmış, yani konsepti kullanılmış oyunlar da var. Çok başarısız oyunlar da var. Bizim bu bölümümüze konuk olacak olan oyun Sushi Chop. Benim fikrim Fruit Ninja'nın başarılı alternatiflerinden biri olmuş.
Aynen.
İstiyorsan biraz onun hakkında bir şeyler anlatayım.
Sushi Chop Android için olan, hı-hı, bir oyun. Oyunda şey yapıyorsunuz, size sushi hazırlamanız gerekiyor. Bu sushi hazırlamak için de işte altta balıklar fırlıyor.
Balıklar, aynı, evet, yani sushi'de kullanabileceğiniz bütün yiyecek, içecek, sebze. İçecek yok bu arada.
İçecek yok, yok da bu arada. Sebzeler işte, soslar falan, onları,
evet,
da hazırlıyorsunuz.
Balıklar, değişik deniz ürünleri çıkıyor. Hı-hı. Ve yapmanız gereken şey şu, tıpkı Fruit Ninja mantığı gibi. Bu bunları çıkan nesneleri keseceksiniz, dilimleyeceksiniz.
Belli bir zaman içerisinde kesmeniz isteniyor.
Evet, alt tarafta bir timer şeklinde çalışan, yani geri sayım sayacı var.
Ama eğer ki siz hani bir çürümüş balık falan da arada çıkabiliyor. Tabii sonuçta siz,
evet,
ahçısınız. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor.
Evet, kesinlikle. Yani
bunu
sushi'nin içine
keserseniz yanlışlıkla.
Bunu keserseniz o 3 can var. Evet, 3 can var. 3 candan bir tanesini kaybediyorsunuz. Tamamı kaybolduğunda da zaten haliyle oyun bitecek. Güzel bir oyun olmuş ve bunu seçmemizin nedenlerinden biri de şu. Sushi Master diye bir modu var. Burada diyor ki mesela bir tane balıktan 40 tane kes diyor ve hızlı bir şekilde onu kesmen gerekiyor. O bitiyor. Yani challenge'ları var oyunun.
Evet. Yani ara bölümler, bonus bölümler gibi.
Kesinlikle bonus bölümleri var ve kazandığınız puanlarla bıçaklarınızı da geliştirebiliyorsunuz. Oyunun başında çünkü klasik bir bıçakla başlıyor. Onun dışı ilerledikçe mesela satır tarzı daha büyük şeyler. Daha fazla tabii daha fazla nesneleri daha fazla parçaya bölmeniz sağlayacak olan daha güçlü kesici aletler falan çıkıyor. Hoş bir oyun olmuş. Oyunun müzikleri de güzel. Biraz böyle uzak doğu yansımaları var zaten müziklerde. Sushi'den
gelecek grafikler de güzel bayağı.
Oyunun grafikleri de güzel. Gayet renkli bir şekilde hazırlanmış oyun. Android tarafında denedim oyunu. Gerçekten çok akıcı çalışıyor. Fruit Ninja'dan sonra alternatiflerin içinde en çok keyif aldığım oyun diyebilirim bunun için.
Hı hı. Mutlaka deneyin.
Evet, evet. Android kullanıcılarına bu oyunu tavsiye ediyoruz.
Yani seviyorsanız, Fruit Ninja'yı sevdiyseniz, sıkıldıysanız bunu da
evet, değişik bir alternatif olabilir, başarılı bir alternatif. Bunu belirtmekte fayda var. İstiyorsan senin üstünde konuşmak istediğin bir konu vardı. Hemen evet. Ona geçelim.
Çok ilginç bir konu bu. Bunu biraz hızlıca geçmeye çalışacağız ama biraz zor. Tiger Style diye bir firma var. iOS dünyasında yıllardır oyun geliştiren.
Evet, geçmiş olan bir firma.
Evet, bu firma tamamen hani evinden oyun geliştiren tarzı bir firma. Yani öyle hani diyelim ki çok büyük ciddi
evet,
bütçelerle hani
veya
Electronic Arts gibi firmaların hani desteğini alan bir firma değil. Bunlar 2010 yılında Spider-Man's diye işte Virus diye bir oyun çıkardılar ki o zaman için yılın oyunu olmuştu 2010
siz
yılında.
Siz şimdi ekran görüntüsünü göreceksiniz zaten Hı-hı. Biz konuyla ilgili konuşurken.
Tabii onu da bahsedelim hani Hı-hı. Bir örümceği alıyorsunuz. Örümceği işte oradan oraya fırlatarak örümcek ağları döşüyorsunuz.
Ve
örümcek
abi, avlanmaya başlıyoruz.
Evet sineklerce dolaşıyor etrafta. O sinekler de bu ağlara yakalanıyorlar. Siz de onlara gidip yiyorsunuz. En sonunda da çıkış yapıyorsunuz. Oyun bu. Ama çok yani iPhone tabii ki iPod olsun işte bunların dokunmatik üzerine çok güzel bir şekilde entegre edilmiş bu oyunda. Onlar bu oyundan toplam 580 bin dolar civarında para kazanmışlar. Bunun açıklamasını yaptılar. Onun dışında geçen günlerde çıkartılan Walking Mars adlı bir oyun var. Bu oyunun da şu ana kadarki çıkış ve satış grafiklerine bahsediyorlar.
Evet.
Bunlardan bahsediyorlar. Neden diyeceksiniz? Hani bu iPhone dünyasında da nasıl bir oyun çıkartmak gerekir tarzda olan bir yapımcıysanız.
Ve tabii satış stratejilerini de belirleyen bir içerik olmuş aslında.
Evet, evet aynen. Bu daha ziyade biraz hani biraz editoryal bir içerik. Hı hı. Burada mesela diyelim ki Walking Mars ise şu ana kadar 180 bin dolar civarında bir para kazanmış durumda.
Ve satış grafiğini de vermişler. Satış grafiği içinde de ilginç stratejilerde bulunmuşlar. Mesela oyunun fiyatını düşürerek satış grafiğini arttırmışlar ve tavan yapmış. Oyun aynen. Çıktığından beri, yani o ilk çıktığı dönemki merak evresi geçtikten sonra bir düşüş yaşamış zaten oyun. Ve yaptıkları indirim, yani yarı yarıya bir indirim yapmışlar. Öyle çok ciddi bir görünen indirim de yok ama.
Ama satışlar iki kat artmış.
Evet, mesela. Satışlar tavan yapmış. Yani satış grafiğinde de zaten bunu göstermişler.
Şu anda oyunu da görüyorsunuz. Walking Mars daha önceden bahsettiğimiz bir oyundu.
Evet.
Yani bizim uygun haberde değil ama Kaan kendi programında bahsetmişti. O da oyun da çok güzel bir oyun. Mesela siz bir Mars'ta çeşitli bir ortamda işte
evet,
sen anlatıyorsun.
Evet. Bu oyunda Mars'ı keşfeden bir astronot diyelim artık. Astronotun başına gelen ilginç olayları ve Mars yüzeyindeki ya da o girdiği mağaralardaki derinliklerdeki çeşitli yaşam faktörlerini konu alan bir oyun. Bunları yetiştiriyor. Mesela avcılık yapmaya çalışıyor hayatta kalabilmek için veya bir
kapıyı açabilmek için başka
bir kapıyı açabilmek için çeşitli yaşam maddelerini birbiriyle etkileşim haline de sokması gerekiyor.
Çok değişik bir
oyun. Ve hayatta kalmaya çalışıyor tabii bunun sırasında da.
Fakat işte bu oyun daha önceki bu örümcek oyunu gibi çok başarılı olmamış. Nedeni de şöyle düşünüyorlar. Çünkü Walking Mars oyunu daha bir midcore gaming'e yönelik bir oyun. Yani mesela hatta neredeyse hardcore'a gidecek tarzda
evet,
bir oyun.
Yani kısa sürede bitirilip kenara koyulacak bir oyun değil. Evet. Üstünde gerçekten zaman harcanması
gerekiyor. Yani çok fazla bilimsel öğe var. İşte öyle bazı şeyleri yapmanız vakit alıyor. Hani bundan herkes zevk almayabilir, ne sıkıcı diyebilir falan diyebilir. Buradan hani şuna gelmeye çalışıyorlar. Walking Mars'ı hani şu anda 5 dolardan satmışlar idi ilk çıktığında. Bunun hani satış grafiği bekledikleri kadar iyi olmamış. Yani bu hani örümcek kadar iyi olmamış.
Tabii yine yani onların bekledikleri kadar iyi olmasa da oyun gerçekten tutan oyunlardan biri oldu.
Tutacak bir oyun. Çünkü neden şu? Oyun aşağı yukarı şu anda ortalama 1000 dolar civarında bir gelir elde ediyor. Günlük olarak. Ve bunu da bu şekilde devam ederse ki zaten edecek gibi gözüküyor. Bunda da biz yapımcılar için diyorlar ki bu bizim için bayağı yeterli bir finansal kaynak
yani
yaratacak.
Bir sonraki oyun için artık yapacakları bir sonraki oyun için yeterli ana parayı olacak. Çıkarmış olacaklar. Gerçekten ama bir oyun yapımcısının kendi kazancını bu kadar açık bir şekilde Yani göz
her
önüne
gün
koyması
gün
da,
göstermesi ilginç.
Evet, göz önüne koyması da ilginç.
Yani eğer çok siz de görmek istiyorsanız blog.tigerstyle.com'dan
evet,
aşağıda
adli,
da görüyorsunuz.
Evet, adresi de yazalım.
Yani buradan girip bakabilirsiniz. Hani en azından sizin için yapımcıların neler yaşadıklarını gösteren, hani satış grafiklerini gösteren, Apple ne yapıyor, ne ediyor.
Her şey şöyle bir şey de var. Amatör oyun yapımcıları veya kendi evinde bu yeteneğe sahip olup da hani ben para kazanır mıyım acaba şeklinde korkuları olan insanlar için de güzel bir örnek olacaktır bu.
Aynen, çok güzel.
Yani çünkü çok ciddi, yani çok aşırı profesyonel bir prodüksiyon olmamasına rağmen güzel para kazanmışlar. En azından belki de ilerideki birkaç oyun için ciddi bir yatırım kaynağı olacak bunlar için de. Hemen Tiger Style'de bu şekilde anlattık. İstiyorsan After Focus adlı bir uygulama seçtim ben.
Evet.
Biraz ondan bahsedelim.
Kameralara olan ilgin nedeniyle.
Evet, son 9-10 aydır diyelim profesyonel fotoğrafçılığa ciddi bir ilgim var. Yani sürekli gelişmeye çalışıyorum bu konuda. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
Çok derin bir konu.
Evet, çok derin. Yani ben en iyisiyim ya da ben çok iyi fotoğraf çekiyorum demek gerçekten zor. Ya bunu diyebilen de tebrik etmek lazım. Yani kanıtlayabiliyorsa tabii bunun ne kadar iyi olduğunu. Şimdi After Focus programına dönelim hemen bu kısa bir girişten sonra. After Focus, yani telefonlarda, bildiğin gibi şimdi telefonlarda alan derinliği verebilmek zor. Bunu dijital veya DSLR diyelim, yani profesyonel, yarı profesyonel fotoğraf makinelerinde lensin diyafram ayarıyla oynayarak veya çeşitli şeylerle ya da ön fokus, arka fokus şeklinde çeşitli ayarlarla verilebiliyor. Ama bu telefonda mümkün değil.
Ama bunu efekt de veriyoruz herhalde.
Evet. After Focus ne yapıyor? Fotoğrafı çekiyorsun. Ondan sonra ekran görüntülerinde zaten göreceksiniz şimdi. Çektiğin fotoğrafın arka tarafına bir parmağınıza bir çizgi çekiyorsunuz ve program orayı flu hale getiriyor.
Demin anlattığı bütün karmaşık şeyler.
Evet, evet, evet, evet. Yani lens değiştirmiyorsun, diyafram ayarı değiştirmiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Parmağını sürtüyorsun arkaya doğru veya ön tarafı ön plan şeklinde, yani foreground şeklinde tutmak istiyorsan da orayı çiziyorsun. Arka taraf otomatik olarak blur hale geliyor. Süper. Denedim. Çok, yani çok pratik bir program. Telefonlardaki bu arka plan ya da ön plan blur etme eksikliğini kapatmış. Ücretsiz bir program zaten. Çok da kolay bir arayüzü var. Sadece çektiğiniz fotoğrafı açıyorsunuz ve çeşitli efektleri bırakıyorsunuz üstünüze ve ayrıca kaydediyor bunu.
Benim de baktığım kadarıyla hem iOS dünyasında hem de Google Play'de mevcut.
Evet, iki platformda da mevcut. Yani denemenizi engelleyecek hiçbir engel yok. Eğer fotoğraf merakınız varsa veya DSLR fotoğraf makineniz yoksa böyle bir çalışma yapmanız artık çok kolay. Telefonunuzun kamerasını rahatlıkla kullanabilirsiniz deyip ben yine fotoğrafçılıktan devam etmek istiyorum.
Buyur, tabii. Buyur.
Şimdi bir sonraki uygulamamız da HDR kamera adlı bir uygulama olacak. HDR kamerada yine özellikle DSLR makinelerinin çoğunda yok bu. Yani daha çok üst seviye cihazlarda var. Benim yani orta seviyede bildiğim Nikon D5100'de var. Mesela benim kullandığım cihazda yok. Canon 600'de kullanıyorum. Bunda yok. Bunun için ben ne yapıyordum? Photoshop kullanıyordum. Evet, yani fotoğrafçılık sadece fotoğrafla bitmiyor. Fotoğraf makinesiyle bitmiyor. Photoshop'a kayıyor, bilgisayar tarafına kayıyor ve çeşitli programlara kayıyor. HDR'dan ben hemen kısaca bahsedeyim uygulamayı anlatmadan önce. HDR çektiğiniz fotoğraflara çok daha canlı renk etkisi veya karanlık veya parlak alanlarda görülmeyen detayların görülmesini sağlayan bir tekniktir fotoğrafçılıkta. Yani böyle tam çok detaylı bir şekilde anlatmak istemiyorum ama pratik olarak da şöyle çalışıyor. Farklı pozlama değerlerinde çekilen 3 fotoğrafın aynı karede olacak bu. Hiçbir sarsıntı veya bir şey gerekmiyor. Yani olmaması gerekiyor daha doğrusu. Gerekmiyor değil. 3 fotoğrafın Photoshop veya benzeri programlarla üst üste bindirilmiş hali. Bu 3 fotoğrafta farklı pozlama değerlerinde olduğu için birbirlerinin detaylarını tamamlıyorlar. Bu şekilde de işte fotoğraflar çıkıyor.
iPhone'da böyle bir özellik var aslında.
Evet, iPhone'da var. Kendi direkt HDR moduyla çekiyor ama ne kadar etkindir, ne kadar yararlıdır bilmiyorum. Yani sonuçta yapıyor bu işi. Bu program da, HDR kamera programı da telefonlarda HDR etkisi yaratmayı sağlıyor. Fotoğrafı çekmeye çalıştığınız zaman 3 tane fotoğraf çekiyor. Parlak, orta ve koyu ton parlaklık şeklinde, yani düşük parlaklık şeklinde. Ve bu 3 fotoğrafı birleştiriyor. Birleştirdikten sonra ister o şekilde bırakıyorsunuz, ister fotoğrafın kontrastını ayarlıyorsunuz, renk, satürasyon denilen bir detay var. Renk doygunluğunu arttırıyorsunuz, parlaklığını arttırıyorsunuz ve fotoğraf çıkıyor ortaya.
Yani foto editing özellikleri de var.
Evet, yani sadece direkt HDR yapmıyor. Geri kalan, yani fotoğrafın diğer şekillendirilmesi tamamen sizin keyfinize kalıyor. Çok güzel. Hoş bir program. Yani Photoshop'u kullanamayanlar için ve telefonla anında bir HDR fotoğraf çekmek isteyenler için.
Özellikle Android kullanıcı için. Evet, çünkü özellikle zaten Android için olan bir program bu.
Evet, yani HDR kamera Zaten şey değil, iki platformda da tek değil. Android kısmından bahsedeceğim. Çeşitli alternatifler var zaten. Ayrıca bu HDR kameranın Plus şeklinde bir ücretli versiyonu da var. Yani
bunda
yani
neler var?
Reklamları kaldırma dışında çok büyük bir değişiklik göremedim aslında. Yani ücretsiz versiyonunu almanızda bir kayıp olmayacak. Ücretli versiyonunuzu almanıza da gerek yok. iOS tarafında direkt bu üreticinin yaptığı programı göremedim ama...
Yani zaten iPhone'un kendisinde olan
zaten
bir özellik.
Hem iPhone'un kendisinde var, hem Google Play'de hem de iTunes tarafında, App Store tarafında çok çeşitli alternatifleri var.
Ek programlar da var.
Çok çeşitli alternatifleri var. Biz sadece bu tekniğin artık mobil cihazlarda kolaylıkla yapılabildiğini söylemek için sadece bu programı seçtik. Güzel bir program, gerçekten çok pratik.
Deneyin.
Deneyin diyelim.
Bundan sonraki oyunumuz senin oldukça beğendiğin ve hani sevdiğin bir oyun olmuş.
Evet, ben son 10-15 gündür bu oyunu çok ciddi bir şekilde oynuyorum. Oyunumuzun adı Farm Invasion. Kısaca istiyorsan oyunun hikayesinden bahsedeyim. İlginç bir hikayesi var zaten.
Evet, uzaylılar falan var.
Evet,
uzaylılar, tarla ve çiftçi.
Evet,
nasıl bir konu?
Mısır tarlası. Evet. Çok ilginç. Uzaylıların patlamış mısırları bitmiş. Anladım. Bunlar bir şok yaşamışlar. Oyunun zaten ilk açılış ekranlarında bu görüntüleri de göreceksiniz zaten. Böyle ilginç bir şok yaşamışlar. Patlamış mısırım bitti, artık patlamıyor şeklinde böyle bir şok içine girmişler ve dünyayı istila etmişler. İstila ettikleri tarlada da iki tane agresif çiftçimiz var.
Böyle
birisinin elinde silah.
Klasik Texas çiftçilerine benziyor.
Evet evet, kesinlikle.
Silahlı falan.
Silahlı, tüfekli. Bir tanesi de biçer döverini kullanıyor. Bunlar tabii mısırların çalınmasına veya uzaylıların tarlaları yok etmesine izin vermiyor. Buradaki amacımız da hem mısırları toplayacağız hem de uzaylılara karşı savaş edeceğiz. Çok güzel bir oyun gerçekten. Ücretsiz Android tarafında. Hı-hı. iOS'te de var zaten oyun.
iOS'te de var.
iOS'teki 0.99 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakmıştım çünkü 0.99 dolar olması gerekiyor uygulamanın, yani oyunun.
Doğrudur.
Oyunun birincisi grafikleri çok güzel. Oyunun sesleri çok güzel. Hiç sıkıcı değil. Benim yani 10-15 gün aralıksız oynadığım nadir oyunlardan biridir. Zaten bu şekilde oynadığım Death Rally var bize. Death Rally de çok iyiydi. Oyuna dönelim. Oyunda dediğim gibi mısırları topluyorsunuz. Uzaylılar tarlaları istila etmiş. Onları çeşitli silahlarla öldürüyorsunuz.
Çeşitli yani, şeritler var sanırım. Şeritler arasında geçiş yapıyorsun.
Evet, şeritler arasında. İki şerit var. Alt ve üst şerit. Sadece parmağı bir kaydırma hareketiyle üste kayıp alta inebiliyorsunuz tekrar.
Ateş ediyorsun öndeki.
Ateş uzaylı. Ediyorsunuz. O çok güzel. Dediğim gibi iki çiftçi var. Şey yapıyor, saldırıyorsunuz. Pompalı tüfekler var. Lazer silahları var uzaylıların elinden alabileceğiniz.
UFO düşürüyorsun. UFO
evet, UFO düşürüyorsun. Düşürmezsen UFO seni kaçırıyor.
Evet. Eğer düşürürsen de upgrade'ler çıkıyor.
Evet, düşürdüğünüz zaman da diğer etaplarda kullanabileceğiniz
silahlar.
Silahlar çıkıyor. Power up diyeceğimiz geliştirmeler çıkıyor. Bu arada kazandığınız paralarla oyun içinde biçer döveri geliştirebiliyorsunuz.
Arttırabiliyoruz yani.
Yeni biçer döverler var. Daha güçlü. Yaratıklara karşı daha etkili olan biçer döverler var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Ben oyunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun.
İki platformda olan bir oyun.
Evet, iki platformda olan bir oyun. İstiyorsan bu oyunu bu kadar konuştuktan sonra sıradaki oyunumuza geçelim.
Evet. Mini Motor Racing adlı bir oyun. Bu daha önce de iOS dünyasında vardı ama Android'e de geçiş yaptı nihayet. Bu oyun biraz Death Rally olsun, işte yukarıdan bakış tarzında bir yarış oyunu.
Draw Race'i de biraz andırıyor sanki.
Evet, evet.
Renkleriyle.
Draw Race olsun. Yukarıdan bakış oyunları zaten 3 boyutlu olursa aynı zamanda birbirlerini andırıyorlar genelde. Bu oyunda yaptığınız şey şu, etaplar var, etaplara giriyorsunuz, işte onları tek tek kazanmaya çalışıyorsunuz,
çok
ilerliyorsunuz.
Çok güzel parkurlar var yalnız.
Parkurlar eğimler çok güzel, var, çok grafikler çok iyi, kontroller bayağı iyi, orta
çeşitli.
Derecede aslında.
Zaten çok farklı kontrol sistemleri var, yani sanal direksiyon veya sadece sağ sol tuşlarıyla.
Hangisi hoşunuza gidiyorsa ona geçiş yapabiliyorsunuz. Grafikleri dediğim gibi çok etkileyici olduğu için hani çoğu insan buna bayılacaktır. Onun dışında tabii ki upgrade olayları var, para kazanıyorsunuz falan filan. Bildiğiniz aslında bir yarış oyunu. Tabii diğerlerinden daha farklı. Tabii Death Rally'den farkı şu,
silah
öldüremiyoruz,
yok.
Silah yok.
Silah yok.
Biraz daha yarış öğelerin yüksek olduğu, nitronun yüksek
ve
olduğu.
Ve araçların çizimleri hoş. Yani böyle çizgi grafik tarzı böyle
evet,
çizimler.
Evet,
çok
doğru.
Sıra dışı çizimleri var. Klasik yarış arabaları yok.
Aynen, böyle bildiğiniz hani birebir yarış arabalarından ziyade daha böyle çizgi roman tarzı bir
evet, eğlenceli tasarımlı olan araçlar kullanmışlar. Çok zevkli bir oyun aslında.
Hı hı. Bu konuda da Android'e de geçiş yaptı. Bu da gerçekten güzel bir oyun. Bir sonraki oyunumuz
evet, çok
değişik bir oyun. Yani
çok değişik bir oyun gerçekten.
Bunun hikayesi de var. Oraya da geleceğiz. Oyunun ismi Rebuild. Bir strateji oyunu. Bu da Android'e yakın zamanda bir geçiş yaptı. Hı hı. Ama ondan önce de iOS dünyasına Flash oyunundan geçiş yapmış
evet,
bir oyun.
Sükse yapmış oyunlardan biri.
Evet. Yani oyun şu şekilde. Siz bir zombi istilası sonrasında bir karaktersiniz. Karakterinizi oldukça customize edebiliyorsunuz. İşte çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Bir yere varıyorsunuz. Bir insan grubu görüyorsunuz. Bu insan grubu belli bir şekilde etrafı çevirmeyi başarmışlar. Siz ve zombilerden yalıtmışlar.
Ve yine zombiler.
Aynen. Zombisiz zaten olmaz.
Evet, zombisiz oyun da olmuyor. Bir iki programdır uygulama haberinin içinde de mutlaka zombiler çıkacak. Evet,
aynen. Dediğim gibi insanı öldüremeyince zombi. Ama bu oyun daha ziyade hayatta kalmaya yönelik olduğu için daha değişik bir oyun. Ondan oyununu bu insanlar dediğim gibi bir şekilde zombiden yalıtmışlar ortama. Hı hı. Ve siz bunların liderlik yapıyorsunuz. Siz de bu insanlarla beraber karaktersiniz. Siz çeşitli görevlerle etraftaki arsaları, tek
hastaneleri,
hastaneleri, işte evet, yerleşim birimlerini, apartmanları, hı hı, işte laboratuvarları, alışveriş merkezi,
çok çeşitli yerler,
okulda bile var mesela bu tür, evet, çeşitli şeyler var. Bunların hepsini tek tek yavaş yavaş işgal ederek, ilk önce zombileri temizleyerek, orada eğer insanlar varsa sığınmış,
evet, insanları kurtarıyoruz.
Onları orada grubunuza katarak yavaş yavaş ilerleyip, hı hı, toplam 7 çeşit farklı bitişten birisini yapmaya çalışıyorsunuz.
Oyunda ilginç bir şey vardı. Oyunun ilk açılış ekranında klasik bir options, yani bir ayarlar ekranı yok. Oyunun zorluğunu bir günlüğün üstündeki seçenekleri değiştirerek,
evet,
yapıyorsun.
Diyor ki ben böyle böyleydim.
İşte, evet, işte şey diyor mesela, oyunda kullanacağınız ana karakterin mesela türünü belirleyeceksin. Savaşçı mı, lider mi? Burada diyor ki mesela yanımda diyor sadece en sevdiğim, en güvendiğim şapka tabancam vardı diyor, yani veya şapkam şapka vardı diyor. Tabancayı seçerseniz zaten savaşçı bir ruha sahip olacağınız belli.
Savaşçı özelliğiniz artıyor aslında.
Evet, özellikleriniz artıyor. Şapkayı seçtiğinizde de liderlik vasfı
özelliğiniz
kazanıyorsunuz.
Özelliğiniz artıyor. Burada tabii şöyle bir şey var. Siz mesela yüksek derecede güçlü bir liderseniz, oyundan da görüyorsunuz şu anda. Sizin mesela diyelim ki ikna gücünüz yüksek oluyor ve etraftaki insanları ikna edebilmeniz yüksek olasılığa varıyor. Ve onlar da size katılıyorlar.
Evet, sivilleri.
Bayağı karışık bir oyun aslında. Hani burada anlatması da zor.
Evet.
Bayağı uzun bir sürede anlatabiliriz.
Uzun bir hikayesi var.
Aha, ama eğer hani siz nedir bu falan diye merak ediyorsanız en azından bir Flash versiyonuna bakabilirsiniz. Flash versiyonundaki Rebuild 2 mobil cihazlardaki Rebuild'e tekabül ediyor. Bu oyunu da yapan da bir bayan, hanımefendi. Çok ilginçtir. Kendisi hatta belli bir adresi yok. Eşiyle beraber oyun yapımcısı ikisi de. Geziyorlar, bütün dünyayı geziyorlar.
Çok ilginç.
Rebuild'u geliştirirken Türkiye'den de geçmiş. Yani o da ilginç. Şu anda en son Avustralya'da buna neydi yer? Orada bir yerde.
Ya
yerde.
Oyunu ben de oynarken, denerken ilginç şeyler dikkatimi çekti. Yaptığınız görevlerde yani sadece siz gelişmiyorsunuz. Aldığınız yan karakterler de gelişiyor.
Yani karakterlere bağlanıyorsunuz. Yani evet. Mesela oyunun
çeşitli özellikleri oluyor ki karakterler ayrıca hastalanabiliyor.
Tabii mesela hastaneyi işgal etmediniz diyelim ki. O zaman yatacak bir yer olmuyor.
Ölüyor.
Ölebiliyorlar.
Evet, bir de oyunu denerken zaten bir hemşireyi kaybettik.
Aynen.
Rest in peace yazdı çıktı zaten ekranda. Ayrıca oyunda şey de var. Belirli aralıklarla zombiler sardığınız, buraya biz kale diyelim.
Hı hı. Her gece sıra tabanlı oyun tabii bu arada. Onu
evet,
da söyleyeyim.
Gün olarak ilerliyor. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve çeşitli görevlerin sonunda da zaten günlükte notlar tutulmuş oluyor.
İşte mesela, şu oldu, bu oldu.
O oldu, bu oldu. İşte
bütün gelişmeyi size anlatıyor.
Hemşireyi kaybettik diyor mesela. Hastane yani, olsaydı hayatta kalabilirdi şeklinde bir yorum var. Zaten o direkt hastaneyi artık ele geçirmemiz gerektiğini belirten bir şey oluyor.
Mesela siz laboratuvardan bilimsel araştırma yapabiliyorsunuz. Zombilerin neresi zayıf, onları keşfedip zombileri öldürme yeteneğinizi arttırabiliyorsunuz. Onun dışında Watch Tower tarzında işte böyle gözlem kuleleri inşa edebiliyorsunuz. Ya da mesela böyle tarlalarınızı daha verimli hale getirecek şeyler de yapabiliyorsunuz. Demek istediğim, yani ondan dışında mesela okuldan eğitim verebiliyorsunuz insanlara.
Yetenekleri i̇şte, artıyor.
Evet, mesela inşa ediciler var grup içerisinde. Hı-hı. Böyle hani hayatta kalmaya çalışan grupları içerisinde. Bunlar inşa edenler işte hem bölgeleri ele geçirmenize yardımcı oluyor. Etrafını terör örgütüyle çeviriyor. Hem de binalarınızı mesela değiştirmenizi sağlıyor. Mesela diyelim ki yiyecek sıkıntısı çekiyorsunuz. Ev fazlalığınız var.
Siz, tarlaya çeviriyorsunuz.
Evet, evi yıkıp tarlaya çevirebiliyorsunuz veya tam tersi de olabilir.
Ayrıca fırsatçılar da var. Ben sana bir miktar yemek vereceğim ama borcumu evet, gelir alırım sonra diyen.
Oyun biraz da hani kitap versiyonu, kitap gibi biraz işliyor. Mesela olay değişik olası olaylar da olabilir. Mesela işte diyelim ki bir tane ticaretçi bir adam var. Bu adam size arada gelip çeşitli teklifler bulunabiliyor. Hı-hı. Teklifler de bulunuyor.
Kabul etmek zorunda değilsiniz tabii. İşinize geliyorsa ya da yani, onun verdiği veya, teklif cazipse.
Veya mesela sizde çok ilginç. Bazen bir ürünü çok beğeniyor. Ha, bir de bu arada mesela araştırma yaparak yağmacılık özelliği olan insanlardan araştırmalar yaparak silahlar, işte ne bileyim ekipmanlar, hı hı, bilimsel kitaplar tarzında böyle her grubun özelliğini arttıracak şeyler bulabiliyorsunuz.
Tabii elinizdeki itemları da ve nest eşyaları diyelim, seçtiğiniz karakterle iyi bir şekilde eşleştirirseniz
ve düzen mesela, iyi bir şekilde kullanırsanız.
Evet, mesela bir bilim adamına o bilimsel kitapları verdiğinizde yeteneği artıyor.
Oyunun toplam 7 tane farklı sonu var. Bu sonları tek tek keşfetmeniz isteriz yani, çünkü değişik, ama bir iki tanesini hani söyleyelim. Birincisi diyelim ki haritayı tamamen işgal ediyorsunuz. Bu zaten bellidir.
Klasik bir son.
Klasiktir. Diğeri ise diyelim ki 30 tane kareyi işgal ettikten sonra siz BD binasını da işgal ederek orayı da ele geçirerek
şey.
Orayı da ele geçirerek şehrin bir devlet birimi o da. Onu ele geçirdikten sonra işte adamlarınızı görevlenerek bir anayasa yazdırıyorsunuz. Anayasa yazdırdık.
Seçimler.
Anayasa yaptırdıktan sonra artık siz böyle hayatta kalmaya çalışan bir topluluktan ziyade
bir ülkeye, uygarlık gibi bir
ülkeye
şey.
Dönüşüyorsunuz.
Zombiler ne oluyor bu arada?
Zombileri artık yavaş yavaş hani onlarla mücadele eden bir hale gelebiliyorsunuz.
O ordu falan da kurma vardır herhalde.
Tabii artık siz bir ülke olmaya yolunda ilerliyorsanız, hı-hı, bir uygarlık haline, bir düzen getirmeye çalışıyorsanız ortama, hukukun tekrar var olduğu bir ortam sağlamaya çalışıyorsanız bunlar da olacaktır.
Evet.
Bunun dışında diyelim ki helikopter pisti keşfediyorsunuz. Bu helikopter pistiyle alakalı bazı olaylar gerçekleşiyor. Helikopterle falan. Ama oradan da amaç şu, helikoptere binip oradan ayrılmak.
Kaçış yani.
Evet.
Bu da başka bir son galiba.
Bu da başka bir son. Ama oyun zaten kitap gibi. Hani size eğer okudukça, yazıları okumaya da teşvik ederim bu arada. Hı hı. Bir sürü yazı var. Onların hepsini okumanızda fayda var.
Ama güzel içerikler var. Yani sıkıcı bir şey yok.
Evet,
gördüğünüz
gerçekten
kadarıyla sıkıcı bir içerik yok oyunun içinde.
Aynen. Yani bir strateji meraklısıysanız SimCity ile ne bileyim işte Civilization ile biraz da zombi hani karıştırdığın zaman böyle değişik bir oyun çıkıyor.
İlginç bir karışım çıkmış ortaya. İstiyorsan Rebuilt'ı bu şekilde kapatalım. Bölümümüzün 5. bölümümüz son oyunu olan NBA Jam ile ilgili biraz konuşalım.
Evet.
NBA Jam istiyorsan ben başlayayım önce.
Sen buyur.
İkimiz de bayağı bir şeyler söyleyeceğiz galiba bu oyunla ilgili. NBA Jam, Electronic Arts'ın artık yayınladığı güzel bir oyun. NBA Jam şekli, yani basketbol severlerin ilgisini çekecek bir oyun ama bir NBA'in diğer oyunları kadar detaylı olmasa da.
Yani çok gerçekçi değil.
Çok gerçekçi değil. Daha koca kafalı basketçiler var ama lisanslı basketçiler var. Bunu da belirtmekte fayda var tabii. Oyunun çok güzel grafikleri var. Çok gerçekten çok basit bir kontrol sistemi var. Ekranın sol tarafında yönlendirme tuşları, sağ tarafında pas atma, şut atma ve depar atma, yani koşma tuşları var ki pas atma tuşu savunmadaysanız top çalma işine de yarıyor.
Evet, yani bildiğiniz NBA oyunu gibi bir oyun aslında.
Evet, çok da eğlenceli. Grafikleri gerçekten çok etkileyici. Yani ben yine artık bu tarz oyunlar için artık ya çok klişe olacak ama ben büyük ekranlı telefonların veya cihazların daha iyi kullanılacağını düşünenlerdenim.
Haberimiz bu, NBA Jam Android dünyasına da giriş yaptı.
Evet, haberimiz bu. NBA Jam Android'li kullanıcılar için de artık yayında Play Store'dan, Google Play'den indirilebiliyor rahatlıkla.
Oyunun tabii çok güzel bir özelliği var, onu da ben söyleyeyim. Hani benim deneme şansım olmadı ama yani denemek isterim mutlaka. Oyunda Wi-Fi üzerinden multiplayer özelliği var. Yani iki kişi karşılıklı maç esnasında karşılıklı maç yapabiliyorsunuz. Bu da mesela değişik bir özellik. Hani eğer etrafınızda böyle bir arkadaşınız veya kardeşinizle benzer bir telefon varsa mutlaka ikisini de yükleyip bir, evet, oynayın.
Ya muhtemelen cross platform desteği olmayacaktır ama
yok Android, zaten Wi-Fi üzerinden olan bir şey.
Ya Android işletim sistemine sahip iki telefona sahip olanların karşılıklı deneyip oynayabileceği bir oyun. Ama oyunun grafiklerine baktığımızda da yani yine üst düzey bir cihazda çalışacak şekilde hazırlandığı belli. Yani oyunun grafikleri çok güzel gerçekten ki oyunun APK'sını indirdikten sonra, yani Play Store'dan indirdikten sonra oyunu aşağı yukarı 340 MB'lık bir data çekiyor. Tabii bunun için de biz yine Wi-Fi bağlantısını kullanmanızı tavsiye edeceğiz.
Mecburen ya.
3G kotanıza yazık olmasın çünkü öyle bir uyarı vermiyor. Direkt download'a başlıyor oyunu açtıktan sonra. Evet, uygulama haberin 5. bölümünden bizlere bu kadar. Artık vaktimiz doldu diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.